Merhaba, bugün Mehmet Edip Ören'in Türkiye'de Siyasal İslam, Bölücülük ve Milletin Durumu başlıklı oldukça dikkat çekici yazısından bazı alıntılar üzerine konuşacağız.
Evet, merhaba. Metin gerçekten de eleştirel bir yerden yaklaşıyor konulara.
Aynen öyle. İnsan doğası var, bazı figürlere yönelik eleştiriler var. Tabii Türkiye'nin siyasi geleceği ve milli birlik konuları da merkezde. Amacımız da bu alıntılardaki temel argümanları biraz deşifre etmek sizin için. Yazar işe ilginç bir yerden başlıyor. İnsanın doyumsuzluğunu hayvanlarla kıyaslıyor. İşte tok aslan örneği veriyor mesela.
Evet, yani diyor ki aslan tokken yanındaki ceylana dokunmaz ama insan öyle değil. Mal mülk artsa da gözü doymaz.
Tam da bu ve bunu şeye bağlıyor sanırım, İslam'daki o bir lokma bir hırka anlayışının nasıl unutulduğuna dair bir eleştiriye zemin hazırlıyor gibi.
Aynen. Ve bu eleştiri sadece genel bir hani materyalizm eleştirisi değil. Yazar bunu alıp bazı dini veya siyasi figürlere yöneltiyor.
Nasıl mesela?
Şey var, metinde Ali Şerbaş diye kodlanan bir isimden bahsediyor. İşte 40 ülke gezmiş, 530 bin kilometre yol yapmış.
Oo, bayağı gezmiş.
Evet, bayağı ve bunu şununla birlikte sunuyor. Bu kişi Aliya İzzetbegoviç'in mezarını defalarca ziyaret etmiş ama Atatürk'ün Anıtkabir'ine hiç gitmemiş.
İlginç bir karşılaştırma. Yani yazar burada bir tezat görüyor anladığım kadarıyla.
Kesinlikle.
Bir de bunu Peygamber Efendimiz'in ya da işte Hazreti Ömer'in hani iki kalemi olduğu söylenir ya, sadeliğiyle yan yana koyunca yazarın ne demek istediği daha netleşiyor sanki.
Anlıyorum. Yani kişisel yaşam tarzlarındaki bu farklar aslında daha derin bir ideolojik duruş farkını mı gösteriyor demek istiyor. Galiba öyle ima ediyor. Zaten bu eleştiri hemen ardından bir milliyetçilik tartışmasına dönüyor metinde.
Evet, orası da dikkat çekici. Bazı Türk figürlerinin kendi milletinden koptuğunu, hatta yazarın kendi tabiriyle Türk düşmanı, Arap hayranı olduğunu iddia ediyor. Bu bayağı sert bir suçlama tabii.
Çok sert. Ve bunu desteklemek için de başka ülkelerden örnek veriyor. İşte Rum, Ermeni, din adamları kendi milletlerine nasıl bağlıysa bizdekilerin bazıları öyle değil demeye getiriyor.
O karşılaştırmayı yapıyor, doğru.
Dahası bu Arap hayranlığı dediği şeyin karşılıksız olduğunu da savunuyor. Arapların Türklere tarihsel bakışına gönderme yapıyor. Hatta o mevali terimini kullanıyor.
Evet, o terim yani Arap olmayan Müslümanlar için kullanılan ve biraz ikinci sınıf ima eden bir terim.
Aynen, yazar özellikle o detayı vurguluyor. Yani bu hayranlık tek tarafla demeye çalışıyor bir nevi. Evet evet, oraya da geliyor. Diyor ki, Türkiye Filistin için çok hassas ama Arap dünyası Çin'in Uygurlara yaptıklarına karşı yeterince ses çıkarmıyor. Hatta farklı tavırlar sergiliyor.
Yani yine o karşılıksızlık temasına dönüyor.
Tam olarak. Ve işte tüm bu kimlik, aidiyet, sadakat tartışmaları yazarın asıl korkusuna bağlanıyor. Türkiye'nin siyasi bütünlüğü.
O nasıl oluyor? Geçmişten örnekler mi veriyor?
Evet, iki figürü hatırlatıyor. Biri Almanya'daki Cemalettin K. ve onun Anadolu Federa İslam Cumhuriyeti hedefi. Diğeri de malum APO ve Kürtler için özerklik hedefi. Yazar diyor ki, bu iki grup, yani siyasal İslamcılar ve Kürt ayrılıkçılar, yolları farklı gibi görünse de aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı müşterek bir ortak hedefe kilitlenmiş durumdalar. Bu çok, çok iddialı bir saf.
Gerçekten çok iddialı. Peki günümüz siyasetine nasıl bağlıyor bunu? Orada da isimler var mı?
Var. Canlı CC diye kodladığı bir siyasetçiden bahsediyor. Onun Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanı yardımcıları önerisinin aslında bu ayrışmayı hızlandırma çabası olduğunu iddia ediyor.
Yani bu öneriyi iyi niyetli görmüyor.
Hiç görmüyor. Hatta daha da ileri gidip gelecekteki Cumhurbaşkanının kim olacağı üzerinden bir endişe dile getiriyor. Türk adı altında Gürcü mü, Arap mı, Ermeni mi olacak diye soruyor. Ülkenin kimlik yapısına dair derin bir kaygı bu.
Peki Aleviler hakkında ne diyor? Onları farklı bir yere mi koyuyor?
Evet, orası da ilginç. Alevileri bozulmamış, yozlaşmamış saf Türkler olarak tanımlıyor. Devlet yönetiminde olmalarını olumlu bulacağını söylüyor. Ama Kürtlerle veya bölücülükle yan yana getirilmelerine şiddetle karşı çıkıyor.
Yani Alevilerden net bir tavır bekliyor bu konuda.
Aynen öyle. Bir de metnin sonlarına doğru MHP'li vekillere de yönelik bazı eleştiriler var sanıyorum. Liderlerini alkışlama biçimleri falan üzerinden.
Anladım. Genel olarak baktığımızda yazarın sunduğu tablo epey karamsar ve uyarılarla dolu diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Materyalizm eleştirisiyle başlayıp kimlik sorunlarına, oradan dış etkilere ve en sonunda siyasi bölünme riskine kadar uzanan, birbiriyle bağlantılı gördüğü bir dizi tehdit zinciri çiziyor aslında.
Peki, tüm bu alıntılar bize ne söylüyor? Yani elimizde oldukça keskin, belirli bir bakış açısını yansıtan ve Türkiye'nin geleceğine dair ciddi kaygılar taşıyan bir metin var.
Evet, yazar kendi perspektifinden inanç, kimlik ve siyaset arasındaki gerilimlerin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor Türkiye'nin geleceği için.
Bu metin, yazarın dünyasından bir uyarı çığlığı gibi aslında. Tabii bu iddiaların ne kadar haklı, argümanlar ne kadar sağlam, o ayrı bir tartışma konusu. Amalarının ötesinde insanları bir araya getirebilecek, metinde belki hiç yer verilmeyen ortak değerler, kültürel köprüler ya da toplumsal hayaller yok mu? Belki de asıl düşünmemiz gereken bu.
Çok yerinde bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.
Teşekkür ederiz.